Ayrım 5.
Sisli soğuk bir sabahtı. Birkaç küçük torba, ağzı kapaklı bir yiyecek sepetiyle küçük bir bavulu arabaya koydular. Köprüde sizin için de İngiliz askerleri. Uğursuz hayaletler gibi İstanbul sokaklarını, meydanlarını tutmuşlardı. Şehir üzerine ölü toprağı serpilmişçesine suskun. Annesine bakıyor. Çocuklarına sıkı sıkı sarılmış, rengi uçmuş, kurumuş dudaklarından dualar dökülmekte. Güzel gözleri öfkeyle nefretle kısılmış. Bir İtalyan vapuru onları bekliyor. Araba rıhtıma yaklaştıkça vapur büyüyor, yükseliyor. Güvertede genç yabancı kadınlar, beyaz üniformaları içindeki İtalyan subaylarıyla şakalaşıyorlar. Üst güverte onlara ayrılmış olduğundan, kimileri kalın paltoları içinde rahat koltuklarda oturmaktalar. Alt güvertede ayak basacak yer kalmamış. İşgal altındaki İstanbul'dan insanlar Anadolu'ya kaçıyorlar. Kalabalıkta kendilerine bir yer bulmaya çalışıyorlar. Daha vapura girer girmez ellerine bir kağıt tutuşturuluyor. Şeyhülislam. Dürrizade'nin fetvası bu. Millicileri öldürenlerin cennetlik olacağını bildiriyor. Cahit bu kağıdı usulca itiyor. İtalyan asker yüzüne dikkatle bakarak gülümsüyor. Kağıdı ısrarla uzatıyor. Annesi aceleyle kağıdı kapıyor. Merci monsieur. Vapurun uğultuludu diyor. Alınan iskele çözülen palamar. Yavaş yavaş iskeleden uzaklaşıyorlar. Galata Kulesi, Yeni Cami, Beyazıt Kulesi sisler içinde kaybolurken Karadeniz'in sert soğuk rüzgarı güverteyi dolduruyor. İtalyan vapuru yalpalayarak rotasında yoluna devam ediyor. Üst katta şampanyalar patlıyor, caz bandın sesi aşağıya kadar ulaşıyor. Yenilmediği halde yenik sayılan bir ulusun yoksul ama onurlu insanları kurumuş ekmeklerini bölüşüyorlar. Her şeye karşın umutla sabahı bekliyorlar. Cahit o yolculuktan kısa bir sınavı hatırlıyor. Annesiyle kardeşine bir parça yağlı simit veren yaşlı karı koca. Adamın konuşmalarından tahsil terbiye gördüğü anlaşılıyor. Cahit'e ilgi gösteriyor, onu dizlerine oturtuyor. Adını soruyor, mektebe gidip gitmediğini, kaçıncı sınıfta olduğunu. Sonra, söyle bakalım efendi diyor, tanesi iki paradan 10 halkalı şeker alsam, bir kuruş versem kaç para geri alırım? Cahit'in yüzü asılıyor, ben kara cümle bilmem. Adam kırpık beyaz sakalını sıvazlıyor. Oo, şimdi olmadı. Hesabına nasıl kara cümledir? Yaşlı karısı Cahit'e arka çıkıyor. Bir damla çocuk hesabı ne bilsin? Bırak simidini yesin. Cahit adamın dizinden iniyor. Annesiyle kardeşinin arasına sıkışıp oturuyor. Bir bacağı kesilmiş partal giysili genç bir adam az ötede inliyor. Cahit annesinin omzuna başını koyuyor. Yaşlı kadının dudakları kıpır kıpır. Rabbim askerlerimize güç kuvvet, gazilere şifa ver. Karanlık, yıldızsız, soğuk gecede İtalyan vapuru solgun ışıklarıyla yoluna devam ediyor. Bu uğursuz gecenin gerçek sabahını vapur İnebolu'ya demirlediğinde yaşadılar. Genç Türk subayları egemenlikleri altındaki düşman çizmesiyle ezilmemiş bu limanın gerçek sahipleri olarak vapura çıktılar. Cahit onların yüzlerindeki kararlılığı, güveni, gururu gördü. Gördü de yıllar sonra bu kovayi milliye ruhunun bilimde de boy verip yeşermesi için cepheler açtı. Bu cepheden bilimsel araştırmalara, teknolojik gelişmelere ayak bağı olmak isteyenlere, bu kurumların yönetiminin yalnızca bilim adamlarında olması gerektiğini bir yurttaş olarak da kesin bir dille hatırlattı. Onlara dedi ki, Kastamonu'ya giderken bir süre İnebolu'da kalmıştık. Bir gün sokakta oynarken cephane kayığı geldi dediler. Benimle birlikte oyun oynamakta olan çocukların hepsi kendiliğinden sevinçle gelen cephaneyi taşımak için limana koştu. İşte kuvayi milliye ruhu budur. İşte bilimde de bu ruhu hakim olmalıdır. Bu müesseselerin kurulması o yıllara kadar uzanan bu kuvayi milliye ruhundan kaynaklanan derin bir özlemin ürünüdür. Bu nedenle bir takım hesaplara feda edilemez. Oysa küçük Cahit o gün o çocuklarla birlikte cephane taşıdığını kimseye söylememişti. Hatta annesine bile. Cahit Kastamonu'yu öyle sevdi ki Fransa'dan döndüğünde Kastamonu Lisesi'nde matematik öğretmeni olmak için vekalete başvurdu. Bu isteği gerçekleşemedi. Ama Ilgaz Dağlığı'nın kokulu ağaçlarının ona kazandırdığı tahta oymacılığı becerisi yaşamı boyunca ona eşlik etti. Öğrencileri Cahit Hoca'nın ne vakit elinde coşkuyla bir ağaç parçasını yonttuğunu görseler, zihninin evrende sonsuzlukla baş başa olduğunu anlarlar. Hoca arf uzayında geziniyor derlerdi. Çok geçmedi. Bir yıl sonra yine yollara düştüler. Bu kez yol uzun, yolculuk daha da meşakkatliydi. Ama kendilerini güven içinde hissediyorlardı. Fransızlar kanlı çatışmalardan sonra Adana'yı henüz boşaltmışlardı. Neleri var neleri yoksa küçük bir arabaya yüklediler. Talat Bey bu kez Adana yöresinde görevlendirilmiş, adeti olduğu üzere ailesinden önce hareket etmişti. Onlar arkadan gidiyorlardı. ama bu kez amcaların yanlarındaydı. Arabanın üzerini kalın bir çadırla örttüler. Yola koyuldular. Arabacı atları durmaksızın kırbaçlıyordu. Gündüzleri yol alıyorlar. Geceleri buldukları yerde yer bulamazlarsa arabanın içinde konaklıyorlardı. Düşman kovulmuştu ama çapulcular eksik değildi. Toros'a yaklaştıkları sırada bir çeşmenin başında mola verdiler. Arabacı atlarını koşumlarından çıkardı. Hayvanlar doymaz bir iştahla su içiyorlardı. Büyük bir ağacın altında kuşçuk yemeklerini yediler. Bazlama, üzüm, peynir. O sırada gördüler atlıları. Nereden çıktıklarını anlayamamışlardı. Etraflarını sarmışlardı. Tüfekleri üzerlerine doğrulttular. Kara sakalları, festleri, çapraz fişeklikleri. Arabacı hemen ayağa kalktı. ''Buyurun ağalar.'' Atlıların başındaki adam yere atladı. Silahı dümdüz üzerlerine tutuyordu. Sertçe sordu. Kimsiniz? Nereden gelip nereye gidiyorsunuz? Amcası karşılık verdi. Konya'ya gidiyoruz. Bunlar da ailemdir. Peki kimliğin var mı efendi? Yoksa kuvvacıların işbirlikçisi misiniz? Haşa padişahım efendimizde. Bendeniz İngiliz muhipleri cemiyetinin azalarındanım. Buyurunuz azâ hüviyetim. Amcası iç cebinden açık kırmızı renkte bir kart çıkarttı. Kartın üzerinde Türk ve İngiliz bayrakları, fotoğraf, Said Molla'nın imzası vardı. Adam kartı çekip aldı. Arkasını önüne dikkatlice baktı. Cahit kartı ters tuttuğunu gördü. Besbelli okuması yazması yoktu. Ömür boyu yüzünde taşıyacağı ince bir gülüş geldi oturdu dudaklarına. Kimliği elden ele dolaştırdılar. Sonunda adam, peki dedi, anlaşıldı. Hemen toparlanıp gidin. Buralar kuvvacıların sevkiyat yaptıkları yollardır. Çatışma eksik olmaz. Eğleşmeyin. Arabacı atları koşmuştu bile. Amcası kartı aldı, özenle iç cebine yerleştirdi. Yeniden yola koyuldular. O sahte belge birkaç kez daha işlerine yarayacaktı. Yolculuk bir aya yakın sürdü. Küçük bir tepenin yamacında bir köye ulaştıklarında amcası ''Burada kalalım'' dedi. Cahit'in elinden tuttu. Köy meydanından içerilere doğru yürümeye başladılar. Kimsecikler görülmüyordu. Hiçbir yaşam belirtisi yoktu. Ne insan sesi ne de hayvan. Köyün terk edilmiş olduğunu düşündüler. Dar bir sokakta bir duvar, duvarları yıkılmış kerpiç evin küçük penceresinde yaşlı bir kadın gördüler. Kadının erik kurusu yüzünde parlaklığını yitirmiş gözleri görmez gibi onlara bakıyordu. Yaklaştılar. Ana, kimse yok mu? Kadın taş gibi duruyordu. Erkekler, köylüler nerede? Kimse yok burada. Bir ben bir de koca dedi. Erkekler muharebede. Varın gidin yolunuza. Kadın sözlerine hiçbir anlam katmadan dümdüz anlatımla söyledi bunları. Sonra gene gözlerini uzaklara çevirdi. Ağarmış kınalı saçlarının üzerine yüzünün iki yanına ellerini koydu. Bir kertenkele ayağı kadar kuru cansız ellerini. Çaresiz döndüler. Bahçeler kurumuştu. Bostanlar bozulmamış. Kavun karpuzlar olgunlaşmadan yarılıp kurtlanmıştı. Gün kurusu elmaları ağaçların diplerinden topladılar. Sonra bir bağa girdiler. Üzümler olgunlu tazeydi. Amcasıyla kesebildikleri kadar salkım kesip götürdüler arabadakilere. Bu bitek topraklarının sahipleri, Çukurovalılar, silaha sarılmışlardı. Issız yollardan geçip gittiler. Her şeye razıydılar. Hele vatan kurtulsun, her şeyin bir yolu bulunurdu. Ama önce istiklal. Tam bir ay süren bu yolculukta görüp yaşadıkları hepsini etkilemiş, onları daha da kararlı yapmıştı. Adana'ya yaklaştıklarında annesi, bu gece bir handa konaklayalım, dinlenelim, toparlanalım, yarın vararız dedi. Cahit Kemal karşı çıktı. Hayır hayır, ben babamı istiyorum. Fazla direnemediler. Esasen paraları da tükenmek üzereydi. O gün bir akşam alacasında kurtarılmış Adana'ya ulaştılar. Bu kez evleri posta binasının hemen yanında, arkası yangın yeri, yıkıntılarla çevrilmiş geniş bir bahçenin içindeydi. Babası burada düşmanın terk ettiği yerlerde posta işlerini yeniden düzenlemekle görevlendirilmişti. Sokaklardan tabur tabur askerler geçerdi. Marşlar söyleyerek annem beni yetiştirdi, bu vatana yolladı. Al sancağı teslim etti, Allah'a ısmarladı. Sonra sık sık gösteriler, mitingler. Bunlardan birinde Cahit de bir şiir okudu. Yastı gittim, şen geldim. Aç koynunu ben geldim. Deniz deniz Akdeniz. Yürü ey şanlı gazi. Artık yangın yerlerinde, yıkıntıların arasında o da bir sokak çocuğuydu. Ama annesi asla onun tam bir sokak çocuğu olmasına izin vermedi. Kent soylu ailesinin çocuğu olarak yetişmeliydi. Bu nedenle Fransızca öğrenmesine ödem verildi. Bir gün bu konu sofrada konuşulurken söze atıldı. Hayır dedi, ben Fransızca öğrenmeyeceğim. Ben büyüyünce öyle büyük başarılara ulaşacağız ki Fransızlar Türkçe öğrenecekler. Annesi üstelemedi. İnşallah yavrum, o günleri de görürüz demekle yetindi. Yalnız Fransızların değil, bilim dünyasının ondan neler öğreneceğini düşünemezdi. İzmir'e gelmeden önce sanırdı ki her yer kavak ağaçlarıyla doldur. Bu nedenle onlara verdikleri ev de kavak ağaçları içerisinde bahçeli bir evdir. Çünkü İzmir denilince kavak ağaçlarından, efelerden söz eden o türkü gelirdi aklına. Oysa ne kavak ağaçları vardı ne geniş bahçe. O türküyü doğrulayan tek şey İngiliz bahçesinde, maşatlıkta, pasaportta, sırmalı cepkenleri, oyalı başlıklarıyla tepeden tırnağa silahlı efelerdi. Gerede görür görmez evi sevdi. Göztepe'de denizin içindeydi sanki. Ön kapısı yola, arka kapısı denize açılıyordu. Deniz de denizdi hani. Kıyısında binler suyunun içinde çakılları sayılan, ufukta çığlık çığlığa martılarıyla göğsü kabarıp taşan, yunusların uçan kırlangıç balıklarının yuvası bir deniz. Sıcak yaz günlerinde meltemini odalara üfüren maviden mavi bir deniz. O kutsal üfürüğü ile taşlı tarlaların tütün yapraklarını yırtmadan kurutan deniz. Ev desen bir başka alem. Önde iki yanlı mermer basamaklar, çatıya tırmanan ak üzüm asması. Taş duvarların çevirdiği ışıklı serin odaları. Yaşamak için yapılmış evlerdendi, övünmek için değil. İzmir desen bir destan. Masallar şehri. İyi ki Nemesis tapınağındaki çınarın altında uyuyakalan İskender'e, Pagos tepesinde kutsal Melenis'in yanında bir kent kurmasını emretmiş güzel tanrıça. Rüya ile kurulmuş bir rüya şehir. Asya'nın ışığı, Amazon kadını Simirne gibi çarpıcı. Eski sikkelerin ön yüzünde yazdığı gibi Asya'nın birincisi, İonya'nın süsü. Hanları saran sokaklar, çuhadarlık, kuyumculuk, yazmacılık, urgancılık, pamuk hasatı, bağ bozumu, tütün kırması. Pazar yerlerinden taşan renk koku bolluğu, çiçeğin, böceğin, otun, ağacın ve de insanın harman olduğu yer. Yalı camisinin önünde tüylü kocaman gövdelerini güneşe vermiş bön suratlarıyla denizi seyreder gibi durmaksızın geviş getiren develer. Uzaklara Manchester'a, Soke'den, Nazilli'den pamuk gider. Manisalı, Muğlalı dokumacılar iplik beklerdi. İpek ipliğini Musevi tüccarlar daha develerin göçleri çözülmeden aralarında paylaşırlardı. Tütünse Hollanda'ya ulaşırdı. Dizileri taşıyan ellerin katını kurumadan, liman kalesi önünden büyük gemiler kayalara halat atar beklerdi. Frenk Caddesi'nde konsolosluklar, kançılar yalar, demir yolu şirketinin temsilcileri, Forbes kumpanyasının zerresini bırakmadığı meyan balı, bir tek tarlalar, geniş tarım alanları, Araboğlu, Kara Osmanoğlu, İshak Ağa'nın elinde. Rıhtıma yaptıkları ilk dolgu ile kentin tarihsel dokusuna ilk saldırı yapan batılı kaçak müteahhit. Hisar Camisi'nin çevresinde Musevi, kemer altında Müslüman dükkanları. Şimdi Arabı, Acemi, Kürdü, Türkü, Kürdü, Çayırlı Bahçe'de, Namazgah'ta, Agora'da yangından arta kalan simsiyah bir kenti hüzünle seyrediyorlar. Maşatlık mitingi Hasan Tahsin hala dillerde. Vilayet binası önünde askerler, omuzları tüfekli rap rap yürüyorlar. Az ötelerinde 12-13 yaşlarında bir çocuk, beyaz süveter, kısa pantolon, boyalı iskarpinler, bisiklete biniyor. Birden tanıdık bir yüz, başında kalpığı, belinde palaskası, belinde kocaman nagan tabanca. Çocuk korkuyla duruyor, iniyor bisikletten. Adamın yüzü aydınlanıyor, kara parlak gözlerindeki sevecenlik, asker kılığı içinde daha bir çarpıcı. Konya'da yüzünü görmeden toprağa verilen ilk oğluna bakar gibi muhabbetle bakıyor. Aferin, ne güzel biniyorsun. Bisiklet senin mi? Evet efendim. El yapımı olmalı. Baksana tekerlekleri tahtadan. Evet efendim, amcam yaptı. Bravo. Hangi mektebe gidiyorsun bakalım? Ben İzmir Erkek Lisesi'nde okuyorum efendim. Oo, bizim Rıdvan Mahfuz'un mektebi desene. Evet efendim, müdürümüzdür. Peki baban kim? Posta müdürü Talat Bey. Yorgun yüzünün şakakları erken kırlaşmış subay yanındaki genç hanıma döndü. Mevhibe, baksana bizim Talat'ın oğluymuş. Sonra çocuğun uzun düz saçlarını okşadı. Haydi bakalım, bin şunun üzerine sür de görelim. Çocuk bindi, pedallara var gücüyle basıyordu. Genç Miralay'la karısı arkasından imrenerek baktılar. Yıllar sonra oğulları Erdal bir davet alacaktı İstanbul Üniversitesi'nden. Ondan teorik fizik konusunda ders vermesi istenecekti. Çok heyecanlandı. Çünkü Hasse Arp teoreminin önemini bilen bir iki bilim adamından biriydi. İşte o zaman genç Miralay'ın henüz doğmamış oğlu ile o bisikletli çocuk yüz yüze geleceklerdi. O akşam Cahit eve döndüğünde babasına sordu. Baba, neden sen hala posta binasında çalışamıyorsun? Garp cephesi kumandanı İsmet Bey ancak askeri posta servisindekilerin girmesine izin veriyordu ondan. Ne zaman geleceksin? Yakında. O zaman git konuş onunla. Olmaz, şimdi onun çok işi var. Çerkez etemi Yunan'ı yendi. Ama bak hala saldırıyorlar. Artık konuşmadılar. Babası annesiyle başka bir konuda konuşmaya başlamıştı. Cahit bir gün salondaki masanın üzerinde babasının gazetelerini karıştırıyordu. Hakimiyet-i Milliye, hukuku beşer. Aslında amcasını bekliyordu. Ama bugün neden iki gazete birden alınmıştı? Birini açtı. Baş sayfanın ortasının bir telgraf fotoğrafı konmuştu. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz. Altındaki imzayı hemen tanıdı. Mustafa Kemal. Annesi, dokunma onlara dedi, saklayacağız. Cahit'in içinde ise bambaşka bir heyecan vardı. Gazeteyle falan ilgilenecek değildi. Ama amcası bir türlü gelmiyordu. Sonunda dayanamadı. Anne dedi, yeni gelen matematik öğretmeni bana dedi ki, senin kara cümleye ihtiyacın yok. Sen akıldan çözümleme yapıyorsun. Esas olan bu dedi. Kimmiş bu yeni öğretmen? Ferit Bey. Olsun, sen gene de çalış. Toplama, çıkarma, çarpma olmadan aritmetik olmaz. Otur hemen çarpım tablosunu ezberle. Ne gerek var? Sayıların birbiriyle katları esasen başka türlü olmaz ki. Ben aklımdan yapıyorum. Biraz vakit alıyor. Hepsi bu. Sen bu gidişle mektebi falan bitiremezsin. Cahit annesine o ne o gün ne de ondan sonraki günler Ferit Bey'in onunla özel olarak ilgilendiğini söyledi. Oysa geometri nedir bilmeyen bu öğrencisine öğretmenim bir süreden beri bazı geometri problemlerini veriyor. Öğrenci bunları alışılmış yöntemlerin dışında irdeleye irdeleye çözüyordu. Şimdi bunları annesine söylese miydi? Yok canım, ne diyeceğini biliyordum. Bırak bu lüzumsuz şeyleri, Fransızcana çalış, aritmetik çalış. O yılın sonuna doğru yeni bir hoca verdiler Cahit'in sınıfına. Tahtaya sayılar yerine harfler yazıyordu. Bütün sınıf şaşkındı. Herkes susuyordu. Cahit'ti. Öğretmen tekrar açıkladı. Sonra sınıfa sordu. Yok mu buna cevap verecek? Sınıftan çıt çıkmıyordu. Bir iki kişi mırıldandı. Cahit'e sorun. Cahit bilir. Hanginiz Cahit? Gel bakalım. Cahit kalktı. Ürkek adımlarla yürüdü. Öğretmen tebeşiri ona uzattı. Tebeşir kara tahtada kaymaya başladı. Sonunda kesin bir devinimle durdu. Herkes susuyordu. Yalnızca sınıfın penceresi önünde kumruların sesleri. Öğretmen tahtaya yaklaştı, baktı, yutkundu. Sen daha önce cebir gördün mü? Hayır efendim. Peki nereden biliyorsun? Kara cümleden tam not olan kısa boylu şişman Faik ayağa kalktı. Heyecanlandığı zaman kekelerdi. Ama bu kez bir çırpıda konuştu. Hudayi nabit efendim dedi, oturdu. Bundan sonra onun ünvanı bu oldu. Olay okulda hemen duyulmuş, birden şöhret olmuştu. Üst sınıftaki öğrenciler bile en zor denklemleri, trigonometri problemlerini, çetrefil teoremleri ona getiriyorlardı. Bu bir marifet değil diyordu Cahit. Ezberleyemeyince mutlaka çözmek istiyorum. İrdeleye irdeleye sonunda buluyorum. Peki çözemeyince sinirlenmiyor musun? Hem de nasıl, ama dişlerimi gıcırdada gıcırdada çözüyorum.